Hocam arkadaşlarımızın bir kısmı Hollanda'dan misafirlerimiz.
Öyle mi?
Evet.
Ne kadar?
Bu sağ taraf hocam. Size göre sol taraf.
Şimdi o zaman biz Türkçe ile aramız nasıl?
İyi yok.
Anlar mısın?
Evet.
Emin misin?
Evet.
Son karar.
Evet.
Göreceğiz. Bu taraf?
Yerli hocam.
Ama şimdi o zaman yabancı mı oluyor?
Yerli sana.
Bunu söylediğin iyi oldu. Söylediğin iyi oldu çünkü biraz dikkat etmem lazım. Böyle bir cins tip var mı diye bakıyorum. Ne cins? Sen de var mı?
Hocam bravo.
Ben değilim mi diyorsun?
Efendim? Bana baklar ben mi diye durdum da.
Ben değil, ben var bir şey var sende.
Hocam Almanım da.
Öyle mi?
Yok, Türk'üm de Alman diyorum kendime.
Almanyalı Türk hocam.
Tabii.
Almanya Türkiye temsilcisi.
Evet, hayırlısı. Şimdi bir saatte bir saatte başka evlerde ne diyelim yani 2-2,5 saat işlediğim konuyu burada bir saat işleyeceğim. Ağır bir konu. Burada nasıl şey yapacağız bakalım. Peki şöyle bir şeyle gireyim. Size bir ters köşe yapayım. Bu binaya girince, yani burada da özellikle buraya da gelince. Yani İslami bir hava var. Fakat ben kendimi gavur memleketinde hissettim. Kendimi gavur memleketinde gibi hissettim. Nasıl yani?
Biz varız değil mi hocam?
Demek istediğim şey şu. Hayır. Olur mu? Mübarek. O kadar ahlaksız olur mu?
Yok, onu kastetmedim hocam. Biz Hollanda'dan geliyoruz.
Hayır, olsun. Ben de onu anladım ama. Yani ben öyle bir laf edebilir miyim? İyi ki söyledin ya. Onu kastettim yani. Mekanı kastediyorum. Mekan. Öyle bir şey olmaz yani. Öyle bir şey yapamam yani. O kadar serbestlik olmaz. Kastettiğim şey o değil. Kastettiğim şey şu. Yani şu an bu memlekette kaç yerde böyle bir şey vardır?
Elde sayılacak kadar.
Kim o?
Elde sayılacak kadar.
Evet ya. Azınlık durumdayız. Yani Müslümanlar azınlık durumda. Kötü bir şey bu. Ya bu ülkede Müslümanlar bir şekilde yani İslami dertleri, kaygıları falan olan insanlar azınlık durumda var. Ya o yüzden yavrumam ekibinde hissettim. Bu bizim işimizin çok fazla olduğu anlamına geliyor. Şöyle bir iki şey söyleyeyim. Kendinizi önemsemeniz lazım. Ot gibi yaşamamanız lazım. Ot gibi yaşamamanız lazım. Yani kendinizi çok iyi yetiştirmeniz lazım. Ve bunu yaparken de sürekli acaba ben ne yapıyorum, ne diyorum falan diye sormanız lazım. Yani işte bir takım programlar var. O programları uygulamakla falan olmaz. Yani o, yani öyle düşünmeyin. Yani buradaki şey bir nimet. Allah'ın bir lütfu. Tamam mı? Yani bu gerçekten Allah razı olsun. Buradaki insanlar bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama bunun üstüne çok şey koymanız lazım. Koyabilmeniz lazım. Şöyle düşünün. Yani siz bir şekilde hakikatin farkına varmış insanlarsınız. Yani bir şekilde yol alabilecek durumdasınız. Yani yolun nasıl, az çok ne olduğunu, yolun nasıl yürünebileceğini az çok biliyorsunuz. Ama arabada kaldı.
O zaman alırız hocam.
Arabada mı? Aşağıda mı?
Bakalım.
Sen ona bakman lazım. Yani farz oldu. Enteresan. Nasıl can bozdu ya? Ben şimdi şöyle bir şey var. Benim bir arıza var. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani şeye girdiğim zaman, havaya girdiğim zaman pat diye girmezseniz iyi olur. Çünkü o zaman tam bir transferine geçiyorum. Yani bu yaptığım işi ciddi aldığım için, sizi ciddi aldığım için bir iki cümle kurayım istiyorum burada. Tamam mı? Zihninizde kalacak. Yani kusura bakmayın ama bunu söyleyeceğim. Yani başka yerden kolay kolay duyamayacağınız bir iki cümle kalsın. Tamam mı? Onun için yani böyle take off yapmaya başladığımda, trans anını yaşamaya başladığımda paldır küldür girmeyin araya. Girerseniz düşer yani. Uçak düşer, hepimiz gebeliriz. Soru sorun. Yani soru kafanızda, yani son 5-6 dakika, 10 dakikada belki vakit kaldığında yazın şeye. Büyük bir ihtimalle şey zaten yani yavaş yavaş kafanızda oluşan sorularda cevabını bulur sonra doğru. Uyuyacak adam olmaz değil mi burada?
Yok.
Uyuyacak olmaz. Yani normalde ben oturarak konuşmam. Yani normalde oturarak konuşacak bir tip değilim. Burası da çok şey. Burayı şey gibi yapmışlar. Komünist Partisi Genel Sekreteri otursun diye yapmışlar. Anlıyor musunuz?
Anlıyorum.
Espriyi anlıyorsunuz.
Anlıyorum.
Tamam, yani sorun yok. O zaman sizin Türkçeniz iyi ya. Sen anlıyor musun? Anlıyor musun? Espri yaptım, espri anladın mı?
Yok, anlamadım.
Bak, anlamıyor demek ki. Komünist Partisi Genel Sekreteri otursun diye bu kadar yüksek yapmışsınız. Yani. Ben de yapmadım. Ay, sana demedim ya. Şey dedim, yüksek yapılmış. Ya normalde ben kürsüden konuşurum, hocalık olduğu için, tamam mı? Kürsü gömülmüş. Kürsü gömülmüş biraz. Neyse, burası idare eder galiba. Adı ne?
Adı Abdullah.
Abdullah. Şimdi şöyle bir böyle gidecek mi? Hayır, orada ne var?
Biraz neyse bilmek bizine girdi de.
Arkadaşlar çıksın istersen.
Yok yok yok. Kimseye şey yapma, rencide etme. Çocuk güldü yani. Bir şey kaldı demek ki. Sesli gülebilirsin ha.
Gerek yok ya.
Niye? Zaten bozdun dikkatimi. Yani şey gülebilirsin. Yani yazık olur. Kendine şikayet etme ama. Neyse. Böyle bir şey var, sorun var.
Yok
öyle. Gülme krizi sorunu var.
Bazen oluyor
yine.
Sıkıntı
yok, devam edebiliriz. Devam edebiliriz, tamam. Yani eğer şey olursa...
Güzel işim diyor.
Efendim?
Güzel ilerlemiş. Yani.
Yani eğer kendine hakim olamazsa... Adın ne?
Muhammed.
Mübarek. Yani şimdi şöyle, bak kendine hakim olamazsan, zaten vaktimiz az. Anladın değil mi? Mesaj aldın. Kendime hakim olamıyorum, özür dilerim falan diye soru çekerek, şöyle bir kenara falan benim göremeyeceğim bir yere çekebiliriz.
Böyle
yazık. Değil mi? Toparladın mı kendini? Şimdi bakın. İlk önce şuradan gireyim. Bu dünyada yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Şu an gerçekten bu dünyada yaşadığınızı düşünüyor musunuz?
Evet.
Böyle ne kadar emin cevap veririz?
Fiziksel olarak yaşıyoruz.
Fiziksel olarak değil, siz şu an yaşadığımız dünya sizin dünyanız mı?
Hayır.
Hayır.
Bize empoze edelim anlıyoruz.
O zaman yaşamıyorsunuz.
Evet.
Yani içinde yaşadığımız dünya bizim kurduğumuz dünya değilse, içinde yaşadığımız çağ, millet cevap.
Kusura bakma hocam, özür dilerim.
İçinde yaşadığımız çağ bizim kurduğumuz çağ değilse, o zaman biz bu çağda yaşamıyoruz demektir. Ne oldu ya millete?
Hocam allak bullak oldular galiba.
Neyse, toparlamışsın. Kolay kolay teslim olmam, onu söyleyeyim. Kolay kolay pes etmem. Söyleyeceğim şeyi söyleyeceğim. Söyleyeceğim çünkü bu söyleyeceğim şeyler pek az kişinin duyacağınız şeyler. Onu biliyorum yani. Burada bir ego falan yapmıyorum. Yani ego tehlikeli bir şey. Tekebbür, kibir, kibirlenmek, büyüklenmektir. Tefekkür, büyülenmektir. Yani yaratılışın karşısında, eşyanın karşısında Allah'ın ayetler olarak eşyanın yaratılışı karşısında büyülenmektir. Tekebbür kişinin büyülenme yetilerini yok eder. Büyülenme yetilerini yok eder. Ben her şeyi bilirim. Her şeyi biliyorum dedirtir. Ve her şeyi kendisinde bitirir. Yani mütekebbir, kibirlenen kişi aslında kendi ilan fermanını hazırlar. Yani ben her şeyi biliyorum diyerek önünde keşfedilmemiş, terra incognita, keşfedilmemiş bir kıta olduğu gerçeğini inkar eder. Yani yok sayar, kendisini her şeyin merkezine yerleştirir, tanrılaştırır dolayısıyla. Yani bir şekilde tanrısal bir konuma yerleştirir kendisini. Halbuki, yani bir şekilde bir tefekkür biçimi olan ilmi düşünün. İlim ne kadar artarsa, alim o kadar Allah'tan korkar. İlmin artmasının ve alimin Allah'tan korkmasının esprisi nedir? Şudur. Hakikat keşfedilmeyi bekleyen bir kıtadır. Tamam mı? Yani çaba gerektirir. Çilesini çekmek gerektirir. Yani bir fikir çilesi olmadan, bir oluş çilesi olmadan, bir varoluş çilesi olmadan hakikate ulaşılmaz. Hakikat ucuz değil. Bedel ister. Bedel fikir çilesi, öncelikle fikir çilesi. Ondan sonra oluş çilesi. Ondan sonra varoluş çilesi. Bu ne demek? Söyledim şey ne? Bir daha söylüyorum. Fikir çilesi bir, iki, oluş çilesi, üç, varoluş çilesi. Bu söylediğim şey sünnet-i seniyedir. Sünnet-i seniyedir. Sünnet yani, sünnet-i seniye. Sünnet-i seniyenin üç aşaması. Bu söylediğim şey İslam'ın hakikat anlayışının üç farklı kendini gerçekleştiriş süreci. İslam'ın üç farklı hakikat anlayışı. Fikir çilesi, oluş çilesi ve varoluş çilesi. Yani medeniyet fikri burada gizli. Yani şimdiye kadar kafamızda medeniyetle ilgili kurulan cümlelerin hepsi yanlıştı. Medeniyetten bahsediyor Müslümanlar. Medeniyetten anladığı şey ne? Sivilizasyon. Batı uygarlığı. Yani adam İslam medeniyeti diyor, Batı medeniyeti diyor. Yani aynı kelimeyi kullanıyorsa İslam içinde, Batı içinde aynı kelimeyi kullanıyorsa o adam kafası karışık demektir. Batı medeniyet olamaz. Biz bu kadar şeyin bile farkında değiliz. Yani İslam eşittir Batı diyebiliyor muyuz? Yani İslam işte, yani İslam İslam'dır, Batı Batı'dır. Ama ikisine de İslam medeniyeti, Batı medeniyeti diyoruz, değil mi? İkisinde de aynı kavram kullanıyoruz. Yani bu kadar yani şeyden, tefekkürden yoksun. Yani küçük, en küçük bile bir fikir kırıntısı olmayan bir yerde duruyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Halbuki bu kavram, medeniyet dediğim kavram çok kilit bir kavram. Yani İslam'ı, dini medeniyetle özdeşleştiremeyiz. Yani medeniyetin, dinin yerine yerleşmesine izin veremeyiz. Din başka bir şey, medeniyet başka bir şey. Ama birbirinden kopuk değil. Dinin hayat bulabilmesi için medeniyete ihtiyacı var. Din hayattır, hayat kaynağıdır. Medeniyet, hayatiyet kaynağı. Anlayabiliyor musunuz? Din, hayat kaynağı, hayatın kaynağı. Medeniyet, o dinin hayatının sürmesini sağlayabilecek hayatiyet kaynağı. Hayatiyet arz etmesi lazım. Yani bu din bizim için hayati. Bu din olmadan biz yaşayamayız diyorsak o zaman medeniyete ihtiyacımız var. O zaman medeniyete ihtiyacımız var. Yani medeniyet yani dikkat edin. Biraz önce bir şey söyledim. Fikir çilesi, oluş çilesi ve varoluş çilesi. Ve bunun sünnet-i seneye olduğunu söyledim. Arkasından patladık. Medeniyet meselesine geçtim. Bunlar yazıyor değil mi?
Evet.
Şimdi sünnet-i seneye dendiğini anlıyoruz. Sünnet-i seneye dendiğini anlıyoruz.
Fikir, oluş ve varoluş çilesi.
Ben söyledim. Sünnet-i seneye dendiğini anlıyoruz.
Ama daha sonra senin yaşamış olduğu hayatı...
Boş da. Doğru. Ama boş.
Sünnet-i seneye dediğimizde üç kısımda ele alıyoruz. Fiili, kavli ve takribi sünnet diye, ikrari sünnet. Bunlar işte Peygamberimizin bize yaptıkları veya söyledikleri veya da başkasının yapmış olup ona göz yumduklarıdır.
Aferin. Ama yanlış, sıralama yanlış. Sıralamada bir hata var. Bu akideden veya kelamdan gittiğimizde, sünnet-i seneyden anladığımız şey bu. Tasavvuftan gittiğimizde anladığımız şey, daha derinlikle. Yani akidedeki o sade şeyi daha derinleştiriyor. Ve daha da şiirselleştiriyor. Onu söyleyeyim. Ne dedi arkadaşımız? İsmin ne arkadaşım?
Ruhu Bekir Sıddık.
Yapma ya.
Evet.
Ne güzel isim ya. Bu Müstahar mı?
Evet
hocam. Asıl adın ne?
Yok. Yanlış anladım. Müstahar değil. Gerçek adım.
Gerçek adım?
Evet.
Ne olsun? Sende bir şey var böyle.
Trabzonlu.
Hayır, Trabzonlu. Geç abi. Kim o ya? Kim Trabzonlu ya? Sen sen nerelisin abi?
Doğu Türkistan'ı.
Efendim?
Doğu Türkistan'ı.
Doğu Türkistan'ı. Doğu Türkistan'ın Trabzon'dan farkı ne? Var var. Onun için Trabzon dedin mi? Ya Doğu Türkistan'ı değil. Neyse bak. Sünnet-i seneye ilk aşama akval, kavil, Hazreti Peygamber'in sözleri. Bir, ilk aşama. Artı. İkincisi?
Ef'al.
Üçüncüsü?
Ekrar.
İkrar diyeceksin. İkrar, takrir ama tasavvuftaki şey yazayım ben, ahval. Ahval, hal haline yalnız. Eşittir. Buradaki işaretlere dikkat. Buradaki işaretlere dikkat edin. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle, şunu da ederiz. Fikir, oluş, varoluş, tırnak içinde, içleşme. İçleşme. Tırnak içinde ama, dikkat edin. Hiçleşme. Yani Allah'ın varlığı karşısında hiçleşme. Kişinin kişinin benini aşması ve kendine ulaşması. Kişinin benini aşması ve kendine ulaşması. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey söyleyeyim. Abi onu kes abi ya.
Tamam.
Farklaş yapma ya. Ben artist değilim. Ne yapacaksın onu?
Hocam haber olalım.
Komünist Partisi boş durmuyor yani. Çalışıyor. Espri etmeye çalışıyor ama ne kadar gidiyor mu? Şimdi şunu sorayım. Bu benim yaptığım şey, burada sünnet-i seniyye üzerinden söylediğim şey, devam ettireceğim şimdi. Benim İslam düşüncesine yaptığım katkı, yani 15-16 sene oldu. Üzerinde çalıştım. 12 ciltlik bir kitap. Fütuhat-ı Medeniye, 2 nokta üst üste sünnet-i seniyye. Yani kitabın üst başlığı Fütuhat-ı Medeniye, alt başlığı sünnet-i seniyye. Fütuhat-ı Medeniye bir şey çağrıştırıyor musun?
Medeniyetleri daha çalıştırıyor.
Başka birini çağrıştırmıyor musun?
Selef-i Salihindir.
Medeniyet fetihleri.
Fütuhat-ı Mekke'ye değil mi?
Evet.
Fütuhat-ı Mekke ne?
Mekke'nin fetihleri.
Fütuhat-ı Mekke kimin?
Allah-u Teala'nın peygamber
bir dakika, bir dakika. Abi bilmeden ezbere konuşma ya. Bilmediğin şeyi konuşmayacağız. Tamam. Şu an ezbere konuşuyoruz.
İbn Arabi mesela
değil mi? Evet, işte onu soruyorum. Kim o? Ya, var ya.
Arkadaşı
ya. Kim? Güzel. Yani İbn Arabi, İbn Arabi kim?
Vahdet-i Vücut. Çok sağ olasın.
Vahdet-i Vücut ne? Yani anladığım kadarıyla burada İbn Arabi Hazretleri ile ilgili bir negatif bir şey var kafamızda. Öyle mi? İbn Arabi Hazretleri, şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. O zaman ilk sordum bu tür soruları. Şimdi İslam bir bütündür. Bu sünnet-i seniyyede özetleniyor. Dikkat edin. Yani sünnet-i seniyyede özetlenmeyeyim. Sadece ben sözle ilgilenirim. Ya Hazreti Peygamber'in sözleri benim hoşuma gidiyor. Diyebilirsin. Öbür taraf beni ilgilendirmiyor yani. Ya boş ver ya. Hanım da onun sözü. Onun bir şeyler demiş. Veya işte sadece fiilleriyle ilgilenir. Sözü beni ilgilendirmez. Ya ondan sonra yani bunu parçaladığınız zaman iş biter. Yani İslam yani parçalı, bölmeli, seküler bir şekilde algılanamaz. İslam'ın diğer dinlerden, kültürlerden, medeniyetlerden, düşünce sistemlerinden ayrılan en önemli yanı bu. Hayatı bir bütün olarak kuşatması. Hakikati bir bütün olarak kavratması. Hakikati, gerçeği, gerçekliği bir bütün olarak kavratması. Yani sadece dış gerçekliği veya sadece iç gerçekliği kilitlememesi. Sadece bedeni veya sadece ruha kilitlememesi. Tamam mı? Sadece kaba veya sadece öze kilitlememesi. Yani sadece dünyaya veya sadece ukbaya kilitlememesi hakikati ve hayatı. Biz hayat dediğimiz zaman ikisini de anlıyoruz. Yani işte adam vefat ediyor, ne diyoruz? Adam hayatını kaybetti diyoruz. Yanlış. Yani Müslüman bir topluma böyle cümle kurulmaz. Ama biz bunu kuruyoruz yani. Herkes böyle bir yani hayatını kaybetmiş. Sen kaybetmişsin. Yani sen burada ölmüşsün zaten. Canlı yaşayan canlı cenazeye dönüşmüşsün. Farkındayız. Adam hayatını kaybetti ne demek ya? Vefat etti desene kardeşim ya. Yani mesela biz bunu en iyi şekilde ne zaman anlıyoruz? Dile getiriyoruz. Yani bir büyük insan, bir alim, bir arif vefat ettiğinde diyoruz ki Hakk'a yürüdü. Mesela. Niye bunu anlatıyor? Niye? Yani niye başka biri işte diyelim vefat ettiğinde ya adam hayatını kaybetti diyor. O da hak kayırdı ya. O da hak kayırdı. Ama alim, arif dediğimiz kişi, şahsiyetin konumunu belki yani yapıp ettiği şeyleri anlatmak için bu ifadeyi kullanıyoruz ama başka diğer insanlar, Müslümanlar için, insanlar için bunu kullanmıyoruz. Böyle bir şey var. Yani bakın, İslam seküler değil. Yani seküler, dolayısıyla profan, dolayısıyla parçalı değil. Yani biz, şimdi buraya, şuradan geleyim. Bakın, bu burada dursun, bu burada dursun. Şimdi buraya birazdan geleceğim. Benim yani İslam düşüncesine yaptığım katkı, İslam'ın hakikat tasavvuruyla sünnet-i seniyenin buluşturmasıdır. Buluşturması oldu. Bu önümüzdeki süreçte, önümüzdeki 20-25 yıllık süreçte Müslümanların önünü açabilecek bir şey, zihnini açabilecek bir şey. Önceki hafta Uganda'daydık. Uganda'daki insanlarla görüştük. Bir arkadaş, yani Uganda'nın önemli kurumlarından birinin başında, onun işte şeyde okumuş, Ömür Kura'da okumuş. Bir şeyin, hareketin başında, yani arkadaş dediğim gibi okumayın. İşte laf açıldı, bu şeyden, fütuhat-ı medeniyeden, çalışmadan bahsettim. Dedi ki, sakın dedim, bu Türkçe basma dedi. Bunun ilk önce İngilizce, Arapça basılması lazım dedi. Yani böyle bir çalışma, yani Müslümanların kafası çok karışık. Yani böyle bir iki cümle kurdum ben. Şimdi kafamız çok karışık. Tamam mı? Buraya geleceğim asıl meseleye. Fakat başta girdiğim yere geleyim. Ne demiştim? İçinde yaşadığımız çağ bizim çağımız mı? Değil. İçinde yaşadığımız çağ bizim çağrımızın kurduğu bir çağ mı? Değil. İçinde yaşadığımız çağ bizim çağrımız kurmadıysa, o zaman bizim çağrımız ne işe yarıyor? İçinde yaşadığımız çağı bizim çağrımız kurmadıysa, o zaman bizim çağrımız ne işe yarıyor? Bizim Müslümanız, bizim bir çağrımız var. İslam. Çağrı değil mi? Çağrı İslam. Yani İslam. Çağrı, içinde yaşadığımız çağrı kurmadıysa, o zaman o çağrı yok demektir. Yani çağını, bakın cümle bu. Bu önemli bir cümle. Çağını kuramayan bir çağrının varlığından söz edilemez. Yani o yüzden burada yavru memleketinde hissediyor insan kendini, değil mi? O yüzden azınlık gibisin. Yani. Azınlık gibiyiz yani. Böyle bir tuhaf bir şey var. Şimdi içinde yaşadığımız çağı bizim çağrımız kurmuyorsa, kurmadıysa, ki kurmadı, kurmuyor şu an, o zaman bizim çağrımız, bakın bu cümle daha önemli, bizim çağrımız bizi nereye çağırıyor? Bizim çağrımız bize ne söylüyor? Bizi nereye çağırıyor? Aslında ben baştan bir soru soracaktım normalde. Tek bir kelimelik bir soru yazacaktım. Bir soru cümlesi. Tek bir kelime. Yani bunu anlatmakta zorlanırım diye düşündüm. Yazayım. Kafanız karışsın biraz. Neresi? Neresisiniz? Soru bak. Neredesiniz? Değil. Yani ilk sorumun gereken soru bak. Bakın şöyle. Bu soruyu şöyle anlatayım size. İki tane tarih felsefecisi var. Birisi İmnaoğlu, birisi Arnold Toynbee. Toynbee, duydunuz mu?
Evet.
Duydunuz. İmnaoğlu'nu da duydum. Şimdi İmnaoğlu ve Arnold Toynbee ile ilgili iki cümle kuracağım. Neresinin sorusunun cevabını siz oradan verin. Yani meselenin İnsanlığın meselesinin ve Türkiye Müslümanların meselesi, sadece Türkiye'deki insanlardan bahsetmiyorum. İslam dünyasındaki insanların, dolayısıyla İslam dünyasındaki bütün Müslümanların meselesinin nerede gizli olduğunu o zaman göreceksiniz. İki cümle kuruyorum. Dikkat edin. İbn Haldun, İslam medeniyetinin Arnold Toynbee'sidir. Birinci cümle o. İbn Haldun, İslam medeniyetinin Arnold Toynbee'sidir. İkinci cümle. Toynbee, Batı uygarlığının İbn Haldun'udur. İki tane cümle kurdum. İkisi zıt cümleler. Bunu anlayabiliyor musun? Problemi görebiliyor musun burada? Toynbee, Batı uygarlığının İbn Haldun'udur. Size soruyorum, burada neredesiniz siz? Neresi olmuş oluyorsunuz burada? Toynbee, Batı uygarlığının İbn Haldun'udur. İbn Haldun, İslam medeniyetinin Toynbee'sidir. Hangisi sorunlu bu burada? Hangisi bizim için sorunlu? Hangisi problem?
İbn Haldun'un Batı uygarlığı.
Batı dünyasının
İbn Haldun'u. İkisi de problem. Niye problem? İkisinin biri problemli, birisi doğru cümle, birisi yanlış cümle.
Ama ikisi de o cümleyi kuramıyorsun. Problem var.
Nasıl?
O ikinci cümleyi kuramıyorsun yani. Çoğumuz.
Nasıl kuramıyorsun ha? Kurdum işte. Ben tamam mı? Ne demek istiyorsun? Söyle derdini anlat.
İkincisi aslında doğru ama kimse öyle demiyor yani. Kurmak
istemiyor. Kurdum. Ha tamam. Ha. Anladım. Güzel.
İkincisi yanlış böyle.
Hangisi yanlış?
İkincisi.
Doğruyu söyle.
Doğru birincisi Toynbee. Batı medeniyeti İbn Haldun. Batı medeniyetine göre o İbn Haldun. Ama sen İslam medeniyetine Toynbee'yi sokamazsın.
Buradan. Söyle. Doğruyu söyle.
Toynbee Batı uygarlığının İbn Haldun.
Bakın dikkat edin. İbn Haldun bize ait. İbn Haldun bize ait. Yani ben başkasını tanımlarken kendime göre tanımlamak zorundayım. Öyle değil mi? Kendimi başkasına göre değil. Bizim sorunumuz bu. Başka bir soru sorayım. Yani şimdi biraz hafif şey gibi gelmiş olabilir mi? Bu aslında basit bir cümle. Ne? Bunu ne anlamıyorsunuz ya? Çok ciddi bir şey var ama burada. Başka bir soru sorayım. Avrupa neresi? İslam nereye düşer? Bir. Birinci soru bu. Birinci cümle. İki. İslam neresi? Avrupa nereye düşer? Hangisi doğru bunun?
Aynı mantıkla baktığımızda ikincisi doğru.
İslam neresi?
Merkeze İslam'ı aldık, Avrupa'ya onu
götürdük. Süper! Aradığım laf bu, merkez. Aferin sana. Adın ne?
Enes. Muhammed Enes.
Bu. Yani merkezde, yani kendimizi eksen olarak cümle kurmak zorundayız. Ama bugün biz böyle cümle kurmuyoruz. Yani böyle cümle kuramıyoruz. Ya, ya batıya göre kuruyoruz. Ya batıyı merkeze yerleştiriyoruz. Öyle mi? İbn Haldun İslam medeniyetinin Toynbee'sidir dediğim zaman Toynbee'yi merkeze alıyorum. Toynbee'ye göre tanımlıyorum, değil mi? İbn Haldun'u Toynbee'ye göre tanımlıyorum. Dikkat edin. Problemi görüyorsun değil mi? Ne kadar tehlikeli bir şey. Niye? Toynbee kim ya? Mesela diyebilmeliyiz yani. Toynbee'nin hakkını verelim. Adamın hakkını yemeyelim. Çapını, kalibresini, kalitesini falan teslim edelim. Ama ben kendimi Toynbee'ye göre tanımlamayayım. Toynbee kendisini bana göre tanımlasın. Yani o zaman bir yere gidebiliriz. Biz bir yere, yoksa öbür türlü bir taklit etmiş oluruz. Onlar sürekli ortaya bir şey koyar, biz de onlara bakarak bir şey etmeye çalışırız. Kendimizi onlara göre tanımlamaya çalışırız. Müslümanların sorunu ümmileşme sorunudur. Zihnimiz kirlenmiş durumda, arınmış durumda. Yani zihnimiz kirlenmiş durumda. Çağ, bizim çağrımızın kurduğu bir çağ olmadığı için bizim için bir ağa dönüşmüş durumda. Ağa. Yani çağın bağlarıyla, kavramlarıyla ve bağlamlarıyla bakıyoruz her şeye. Yani o zaman soru şu. O zaman bu, yani buna çağ hapishanesi diyebiliriz. Çağ hapishanesi. Söylemiş zaten. Adamların kendisi söylemiş. Foucault. Michel Foucault bunu söylemiş. Modernliğin hapishanesi diye söylemiş Foucault. 130-140 sene önce Weber, Max Weber, üstelik modernliği kuran adamlardan birisi. Modern, Batı uygarlığını kuran adamlardan birisi. Modernliği Iron Cage'e benzetmiş. Iron Cage. Demir kafes ve iki büyük kriz ürettiğini söylemiş. Modernliğin iki büyük kriz ürettiğini söylemiş. Bir, özgürlük kaybı. İki, anlam krizi. Yani şunu söylüyorum. Şu an biz, bizim yaşadığımız, bütün insanlığın yaşadığı ama bizim de yaşadığımız, iliklerimize kadar yaşadığı, bütün insanlığın yaşadığı, Batılılar dışında bütün insanlığın yaşadığı ama bizim de yaşadığımız, farkına varmadığımız insanlığın başına gelen en büyük felaket nedir biliyor musunuz? Çağ körleşmesi. Bunu yazın. Bu önemli bir laf. Çağ körleşmesi. Çağ körleşmesine kastettiğim şey de şu. İki şekilde tezahür ediyor çağ körleşmesi dediğim şey. Birincisi, Batı'ya mahkumiyet. Yani her şeyde, her bakımdan Batı'ya mahkum olmak, tamam mı? Batılı zihin kalıplarına, Batılı düşünme biçimlerine, Batı düşüncesine, Batılı hayat tarzına, işte görüyorsunuz hepimiz yamyamlara benziyoruz yani. Tuhaf halimiz var, görüyorsunuz. Yani 100 sene önce değildi böyle. 100 sene önce böyle değildi. Yani ne kadar bizim kimyamızı bozduklarını buradan anlayabilirsiniz. Yani burada Batılıları mı suçlayalım, kendimizi mi suçlayalım? İki tarafı da. Tek taraflı değilmiş. Batı'ya mahkumiyet. Bütün insanlığın Batı'ya mahkumiyeti. Bugün bütün insanlık Batı'ya mahkum. İkinci boyut. Kendinden mahrumiyet. Yani bütün insanlığın kendinden mahrumiyeti. Kendi dinamiklerinden, kendi kaynaklarından, kendi kavramlarından, kendi dilinden, kendi zihninden, kendi idrak biçimlerinden mahrumiyeti. Tam bir körleşme bu. Yani insanlık şu an büyük bir körleşme yaşıyor. Bunu ancak biz aşabiliriz. Bunu ancak insanlığın yaşadığı sorunu, insanlığın Batı'ya mahkum olması ve kendinden mahrum olması sorununu ancak Müslümanlar aşabilir. Bunu anladılar. Bunu anladıkları için bir, o yüzden İslam'a saldırıyorlar. O yüzden İslamofobi diye bir şey geliştiriyorlar. Halbuki İslam dünyası berbat durumda. Perişan durumda. İki, o yüzden bir taraftan Çin geliyor diyorlar. Çin geliyor, Çin. Çin. Önümüzdeki 25 yıl içinde Çin dünyanın en büyük süper gücü olacak diyorlar. Ama İslamofobiye, İslam korkusuna benzer bir sinofobiye, Çin fobisi, Çin korkusu geliştirmiyorlar. Duydunuz mu siz? Sinofobiye diye bir şey duydunuz mu? İslamofobiyeyi yaşıyorsunuz. İliklerinize kadar yaşıyorsunuz. Ama sinofobiye diye bir şey duymadınız. Ya madem Çin dünyanın en büyük süper gücü olacak, bunu Amerikalılar söylüyor. O zaman bunlar niye sinofobiye diye bir şey geliştirmiyorlar ya? Niye Çin'den korkmuyor? Bu önemli bir soru. Niye Müslümanlardan korkuyor? Müslümanların ortaya koydukları bir şey yok. Nefes alıp veremiyorlar Müslümanlar. Ya Müslümanlar bağımsızlıklarını korumaya çalışıyorlar. Diktatörlüklerden kurtulmaya çalışıyorlar. O zaman niye Müslümanlardan korkuyorlar? Bir şey var burada. Bakın dikkat edin. Çin'den korkmuyorlar. Sinofobiye geliştirmiyorlar. Çünkü Çin kapitalistleşti. Kapitalistleşiyor. Çin'in kapitalistleşmesinden ne demek? Japonya'nın yaşadığı şeyi yaşamasını. Japonya ne yaşadı? Japonya kapitalistleşti, uyutuldu ve yutuldu. Şu an Japonya diye bir yer yok. Yani Batı uygarlığı ile ilgili kitaplara, son 15-20 yıldır yazılan Batı uygarlığı ile ilgili kitaplara bakın. Japonya, Batı uygarlığının bir parçası olarak anlatılır. Çok önemli bir şey bu söylediğim şey. Yani Japonya sadece ekonomik olarak bir mucize gerçekleştirmiştir, kapitalistleşmiştir ve bitmiştir. Osmanlı kapitalizme direndiği için bilfiil bitmiştir. Kapitalizme direndiği için bir kuvve yaşıyor. Büyük laf ediyorum, dikkat edin. Osmanlı kapitalizme direndiği için çökertilmiştir. Bilfiil çökmüştür. Kapitalizme direndiği için bir kuvve yaşıyor. İşte bakın, yani önceki hafta Uganda'da, yani en son yaşadığım şey tecrübe bu. Yani bir çevre hareketinin başındaki bir arkadaş, Mugulum'a Hamit diye bir arkadaş. Söylediği şey şu, yani ilk karşılaştığımızda, ilk konuşmaya başladığımızda bir yerde konuşuyoruz, sözü o aldı. İlk kurduğu cümle şu, Türkiye, İslam tarihinin hem geçmişidir hem de geleceğidir. Yani bu Osmanlı'nın bir kuvve yaşıyor olduğu anlamına gelir. Sri Lanka'nın dağ köyünde, Sri Lanka'nın dağ köyünde. Sri Lanka'yı biliyor musun neresi? Hindistan altın. Bakın, Sri Lanka'nın bir dağ köyünde 12 yaşında özürlü bir çocuk bana ne sordu biliyor musunuz? Özürlü, 12 yaşında. Tayyip Erdoğan'ın sağlığı nasıl diye sordu. Dört beş ay önce. Bu Tayyip Erdoğan politik bir şahsiyetten bahsetmiyorum. Sembol bir adamdan bahsediyorum. Biz 100 yılda 3 büyük sembol şahsiyet çıkardık. Bir Abdurrahman, ikincisi Rahmetli Erbakan, üçüncüsü Tayyip Erdoğan. Menderes ve Özal karizmatik şahsiyetlerdir. Karizmatik şahsiyetler duran tarihi yürütür. Sembol şahsiyetler tarihin akışını değiştirir. Anlaşılıyor mu? Söylediğim şeyler anlaşılıyor. Yani kişilerle falan işim yok benim. Politika falan yapacak değil mi? O kadar yani politika, politika, cemaat, memaat işiyle uğraşamaz. Bir mevzinin, yani şu an yaşadığımız krizde Türkiye'ye bir saldırı var, orada mevzisini insanların belirlemesi lazım. Mevzisini yitirenler muvazenelerini de yitirdiler. Mevzilerini yitiren insanlar muvazenelerini de yitirdiler. Bu kadar. Yani pergenin sabit ayağını nereye basacağımızı bilmemiz lazım. Pergenin yani genel anlamda şimdi söylediğim şey, biz pergenin sabit ayağını İslam'a basamazsak, İslam'ı merkez haline getiremezsek bütün her şeyde, bütün davranışlarımızda, yaşayışımızda, fiil, sözümüzde, akvalimizde, efalimizde, ahvalimizde pergenin sabit ayağını. O zaman pergenimiz şaşırır. O zaman ayaklarımız birbirine dolaşmaya başlar. O zaman yürüyemeyiz. O zaman kalkamayız. O zaman koşamayız yani. İnsanların umudu olma meselesi suya düşer. Maalesef süre doluyor galiba. Ama ben daha hiç meseleye giremedim. Nasıl meseleye giremedim? Neyse. Öyleyse. Fakat bir iki yani asıl şey özetleyeceğim. Bakın. Efendim? Şimdi bakın. Ne dedim? İçinde yaşadığımız çağ bizim çağrımızın kurduğu bir çağ değil. Eğer bir çağrı çağını kuramıyorsa o çağrının varlığından söz edilemez. Bunu unutmayalım. Yani o çağrı ölüdür. Yani biz o çağrıya ulaşamıyoruz demektir. Dolayısıyla biz ölüyüz demektir. Biz bir halk karıştıramıyoruz demektir. Yani o çağrının mutlaka çağını kurması lazım. Çağrının çağını kurabilmesinin tek yolu var. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ Hazreti Peygamber yeryüzüne alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Başka bir şey için değil. Sadece ve sadece Hazreti Peygamber rahmet olarak. O zaman bizim Hazreti Peygamber üzerinde kafa yormamız lazım. Batılıların Kur'an-ı Kerim'e değil de Hazreti Peygamber'e saldırdığının farkında mısınız? Neden? Bizi yerimizden etmek istiyorlar çünkü. Yerimizden. Hazreti Peygamber hem haldir hem mahaldir. Müslümanlar için hem haldir hem de mahaldir. Neresisiniz sorusunun cevabı neresisiniz? Sorusunun cevabı Hazreti Peygamber'dir. Ne demek istiyor ya bana? Anlaşılıyor mu? Neresisiniz sorusunun cevabı Hazreti Peygamber'dir. Şimdi biraz daha açayım. Hazreti Peygamber kendisini Medine-tül Alim diye tarif etmiştir. İlmin Medine'si. Nasıl yani? Kendisini Medine diye tarif ediyor. Arkadaşlar dikkat edin. Kendisini yerle tarif ediyor. Bir mekanla tarif ediyor. Ve o yerin özelliği de ilmin inşa ettiği, kurduğu bir yer olması. Bilimin değil. Bilim kreatif distraction yapar. Marx'ın söylediği şey doğru. Marx modernliği tarif ederken kreatif distraction diye tarif eder. Yaratıcı tahrip. Yaratıcı yıkım. İlim yıkmaz, yapar. Yani ilimle bilim aynı şeyler değil. Yani bu kavramlar çok önemli kavramlar. Yani bayağı farklı. Çünkü bilim sadece nesneye odaklanır. Dış dünyaya odaklanır. Objeye odaklanır. Kabuğa odaklanır. Fizik gerçekliğe odaklanır. İçi, özü, ruhu imha eder. Yoksa kabul etmez. Bakın bu çok önemli. Batıl akademinin dayandığı şey. O yüzden tabiat bilimleri, doğa bilimleri üzerinden kurulmuştur bilimler. Aydınlanma düşüncesinden itibaren bütün akademi ve bütün bilimler tabiat bilimleri üzerinden kurulmuştur. Tabiatı da sadece dış görünüşüyle incelemiştir adamlar. Niye? Tabiatı kontrol etmek için. Niye kontrol etmek istiyor? Tanrılaşmak istiyor. Tanrılaşmak istiyor. Yani insan, modern insan, hümanizm insancılık demek değil. Hümanizm, insanın her şeyin ölçüsü ve ölçütü haline getirilmesi demek. Tamam mı? Bu çok önemli bir şey. Hümanizm, her şeyin ölçüsü ve ölçütü haline insanın getirilmesi demek. Yani Tanrı fikrinin yitirilmesi, kilisenin bitirilmesi, hakikatin, hakikat fikrinin yitirilmesi, insanın Tanrı'nın, insanın Tanrı'nın yerine yerleştirilmesi. Tamam mı? İnsanın tanrılaştırılması. İnsan tanrılaştırılabilir mi ya? Böyle rezillik olur mu? Olmaz. Peki ne oldu? Yani hümanizm, yani modern seküler batı uygarlığı hümanizm üzerine kuruldu. Peki bugün gelinen nokta ne? Post-hümanizm. Yani artık batılı düşünürler insandan kaçıyor. Yani insan merkezli, insan merkezci bir dünyadan kaçıyor. Çünkü insan azmanlaşıyor. İnsan merkeze yerleştirdiğin zaman azmanlaşıyor. Yani yaratılmış bir adam nasıl tanrı olur ya? Nefes alıp verişinden bile kendisi sorumlu olmayan, ya ben nefes alıp vermek istemiyorum diyebiliyor mu bir insan? Desin göreyim. Nefes alıp veriyor. Kendi elinde değil. Yani 2 dakika nefes alıp vermeden yaşayabilir mi insan? Yani kainatla, tabiatla ilişkisi var insanın. Tabiatın bir parçası. Tabiat. Tabiatın kendisi. Bunları düşünmüyoruz hiç bizi. Yani bu insan herhalde azmanlaşacak. İpin ucunu kaçıracak. Yani bu insan, yani hümanizm insanı hayatın merkezine yerleştirme kaygısıyla geldiğinizde, yola çıktığınızda, tanımlaştırdığınızda insanı sadece canavara dönüştürürsünüz. Canavara dönüştürürsünüz ve yok edersiniz. İnsanı yok edersiniz. İnsan yok olmuştur. İnsan bitmiştir şu an. İnsan bitmiştir. Hayat bitmiştir. Michel Andre diye bir adam var. Adamın Türkçe'de kitabı çevrildi. Barbarlık diye bir kitabı. Çok önemli bir adam. Yani Batı'da yaşayan en önemli düşünürlerden birisi. Cins adamlardan birisi. Çok, yani hayatın bittiğini, insanın bittiğini, hakikatin bittiğini çok enfes bir şekilde anlatıyor. Ayrıntı yayınlarından çıkmış bir kitap. Neyse, gelmek istediğim şey şu. Bakın, İslam'ın hakikat anlayışına alo? İslam'ın hakikat anlayışı ne abi?
Peygamber misin?
Hakikat ya. Hakikat de inanın mı?
Merkeze Kur'an sünneti.
Ben buna Atatürk ölmedi de.
Gerçi.
Başka bir şey yok. Atatürk ölmedi, kalbimizde yaşıyor yani. Mübarek. Bakın. Yani olmaz yani. Ben bunu kabul etmem abi. İslam hakikat anlayışı 3 aşamadan oluşur. 1. İlmel. Yakın. Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılıyor lan. 2. İkinci aşama. Aynel yakın. Aynel yakın. Üçüncüsü.
Hakkal
yakın. Eşittir diyorum. Bak dikkat edin. Dikkat. Şimdi buradan geleceğim şey önemli. Yani Hazreti Peygamber, yani neresiniz sorusunun cevabı neden Hazreti Peygamber? Bakın, oklara dikkat edin. Oklara dikkat edin. Akval, fikir ve ilmel yakin süreci Mekke sürecidir. Mekke sürecidir. Aynel yakin süreci artı Medine süreci. Hakkal yakın süreci medeniyet sürecidir. Medeniyet. O zaman medeniyeti tarif edeyim. Yani şimdi buradan şuraya dikkat edin. Şu şeye. Medeniyet fikrinin 3 sütunu vardır. 3 sütunu. Büyük harflerle yazıyorum. İlim. Artı irfan eşittir hikmet. Hikmet. Cibril hadisi vardır. Müslim'in ilk hadisidir. Tamam mı? Nasıl tarif ediyor? Cibril hadisi meşhurdur. Biliyorsunuz değil mi? Anlatmayın. Vakit yok çünkü. Küçük iğne. Sırasıyla İslam. Küçük iğne. Dikkat edin.
İman.
İkincisi iman. Üçüncüsü ihsan. Hasta olan şey nedir? Müslim? Mü'min? Muhsin? İnternete girebiliyor muyuz abi buradan?
Ben telefonlardan girebiliyorum.
Tamam. Benim bir yazıyı hemen açabilir miyiz oradan? Muhsin? Muhsin Tohumu diye girebilirsin. Yani orayla bitireyim. Fakat burada söyleyeceğim şey şu. Bağlantıyı iyi kurmanız lazım. Yani ben 12 ciltlik kitabı burada size 10-15 dakikada anlatıyorum. Bir sürü anlatmak için teşrif çektim. Giriş etme çalıştım. Espir etme çalıştım. Buradasın değil mi? Burada mısın?
Evet.
Emin misin?
Evet.
Nereye?
Efendim?
Nereye?
Burada mısınız dedi.
Ondan önce neden? Neyse tamam. Şimdi bak. Buldum. Tamam. Bu dursun abi. Bu dursun. Şimdi. Dikkat edin. Mekke sürecinde İslam hayat buluyor. Medine sürecinde hayat oluyor, oluş. Hayat buluyor, hayat oluyor. Medeniyet sürecinde hayat sunuyor. Herkese hayat sunuyor. Yani o zaman bu ilim irfan şeyi üzerinden şöyle bir ilke kuruyoruz. Üç sütun. İlahi şiar. İki, nebevi şuur eşittir beşeri şiir. Muallim İslam medeniyetinde muallim Sıbyan mektebinde ders veren adama denir. Müeddip havası yetiştiren, havası, ehli havası yetiştiren, yani büyük adamları yetiştiren, büyük eğitim kurumlarının başındaki adama denir. Tamam mı? Biz bunları bilmiyoruz ha. Biz yuvarlak gidiyoruz. Yani. Yuvarlak gidiyoruz. Müeddip en önemli şey, önemli olan şey edeptir. Vasıl olan şey edeptir. Yani edepten anlamam, edep o. Müslümanların en önemli sorunu edebi yitirmiş olmalarıdır. Edepten kastettiğim şey ontolojik bir hakikattir. Ontolojik hakikat ne? Yani edebin ontolojik boyutu ne? Kastettiğim şey şu. Müslümanların meratibül vücudu yitirmiş olmalarıdır. Meratibül vücut hakikatini, fikrini yitirmiş olmalarıdır. Bunun şuurunu yitirmiş olmaları, bunun şuurunda değil. Meratibül vücut ne demek?
Vücudiyet mertebeleri.
Varlık mertebeleri. Varlığın mertebeleri. Varlığın mertebeleri. Yani edebin yitirmesi bu. Yani yaratıcı fikrinden, yani yaratıcı fikirleri zedelenmiştir. Müslümanların kafasındaki Allah tasavvuru zedelenmiştir. Peygamber tasavvuru zedelenmiştir. Yani insanlar hadislere saldırıyor. Hadis niye saldırıyorlar? Bakın ben şeyde bakın niye Hazreti Peygamber'e saldırıyorlar? Kur'an-ı Kerim'e değil diye sordum değil mi? Bunun cevabı şu. Bunun cevabı ben bu Martin Luther denen adamın. Martin Luther'ı biliyorsunuz. Protestanlık Kur'an'a. Adamın kilisesine gittim. Wittenberg'de 95 tezi 95 tezin astığı kiliseye gittim. Kilisede ne kadar? Yani şu şeyin şöyle düşünün. Şöyle üstü kadar bir pano atmışlar girişte. Kiliseye girişte bir pano atmışlar. Yeni gittim. Yeni gittim dedi. 2-3 sene önce gittim. Çok eski değil. Yani dün de değil. Şöyle bir pano var. 2012'den ne gittim. Yani bunları yazdım. Gazetede yazdım. Girişte şu yazıyor. Şöyle bir cümle. Türkçesi söylüyorum. Motamot çeviriyorum. Artık
ben de İncil'i anlayabileceğim. Artık ben de İncil'i anlayabileceğim. Bu ne demek? Bu çok tehlikeli bir şey. Bu Kur'an İslamı demek. Tamam mı? Ya biri bize Kur'an İslamı'ndan bahsediyorsa ya geri zekalıdır, ya hüdüktür, ya ne dediğini bilmeyen bir düdüktür. Tamam mı? Yani çok özür dilerim. Kur'an her şeyin kaynağı. Bunu konuşmaya gerek yok. Ama Yaşar Nur Luther diye bir adam var. Yaşar Nur Luther herkes anlayabilir diyor. Anlayamaz. O zaman peygambere gerek yok demek. Alime gerek yok. Veresetül Enbiya. Kim Veresetül Enbiya? Alim olmadan olur mu bu? Olmaz. O zaman peygambere de gerek yok diyor zaten. Oradan oraya gelecek. Yani o arkadaş onu söylemiyor şimdilik de. Yarın oraya gelecek. Yani bu şu demek. Artık ben de İncil'i anlayabilirim. Kitabı anlayabilirim. Demek şu demek. Dini istediğim şekilde icat edebilirim. Dini kendime uydurabilirim demek bu. Bunu anlıyor musunuz? Anlamanız lazım. Dine uyması, eğer insan dine uymayacaksa, dine uyduracaksa ne ihtiyacı var abi dine ya? Onun adına niye din diyor ki? O din değil, başka bir şey yok. Ona din demiyoruz biz. Kaçarım. Yani bakın, buradaki sorun şu. Hazreti Peygamber, İslam düşüncesinin, İslam medeniyetinin ve İslam'ın en önemli boyutu, en önemli boyutu nebevi olmasıdır. Nebevi olduğu içindir ki ilahi boyutunu koruyabiliyor. Nebevi olduğu içindir ki ilahi boyutunu koruyabiliyor. Bu çok önemli bir laf, bunu unutmayın. Hazreti Peygamber'i biz devre dışı bıraktığımızda İslam kısa devre yapar. Biz Hazreti Peygamber'i devre dışı bıraktığımızda İslam kısa devre yapar. Ne olur? Önüne gelen istediği şekilde İslam'ı anlamaya başlar. Önüne gelen istediği şekilde İslam'ı anlamaya başlar. Yapmadı mı bunu Batılılar? Yaptılar. Önüne gelen istediği şekilde İncil anlıyor. Eşcinseller İncil yazıyor. Feministler İncil yazıyor. Ateist papazlar İncil yazıyor. Abi manyak mısınız? İşiniz yüzünüz yok mu? Çek defolun gidin ya. Başka işlerle uğraşın ya. Değil mi? Ya peygamber yok çünkü. Dikkat edin. Peygamber yok. Peygamber olmadığı için böyle. Yani Batılılar bunu biliyorlar. Müslümanların Kur'an'la ilişki kurabilmelerinin, İslam'la ilişki kurabilmelerinin yolu Hazreti Peygamber'den geçiyor. Çünkü bakın dikkat edin. Vahiy iki surette nüzul edilmiştir. Bir, İnzal sureti. İki, Tenzil sureti. İnzal sureti bizi ilgilendirmiyor. Hazreti Peygamber'inle Rabbimiz arasındaki bir şey, kalbine ilka olunuyor vahiy değil mi? İnzal anında. Tenzil peyderpey. 23 senede. Yani biz bu 23 sene çöpe mi atacağız? Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu? İki, unutmayın. Abduhu ve Resuluhu'dur. Akidenin ilkesi bu. Hazreti Peygamber önce kuldur. Ondan sonra elçidir. Kulluk en yüce makamdır. Kul, yani kişi kul olduğu zaman başka bir kulun kulu kölesi, başka bir kulun kulu kölesi olmaktan kurtulur. Kişi kul olduğu zaman, Allah'a kul olduğu zaman ancak özgürlüğüne kavuşur. Dostoyevski bilirsiniz. Romancı ama cins bir adamdır. Cins. Yani düşünürdür aynı zamanda. Tanrı yoksa her şey mübahtır der. Büyük laf. Tanrı yoksa her şey mübahtır der. Tamam mı? Şimdi yani şimdi buradaki şeyi unutmayalım. Bakın burada bir şey söylüyorum. Yani Batılıların İslam'ın üzerine gelmesinin üzerindeki şey İslam'ın üzerine gelmelerinin sırrı nedeni burada gizli. Problem burada gizli. Yani İbn-i Teymiye bile, bakın İbn-i Teymiye İslam düşüncesinde benim birinci sınıf değil, ikinci sınıf düşünürler arasında, ikinci dereceden önemli düşünürler arasında gördüğüm biridir. İbn-i Teymiye'nin kurduğu cümle şudur. İslam'ın anlaşılması sürecinde Hazreti Peygamber'in konumu Kur'an-ı Kerim'den önce gelir. Cümle bu. Büyük laf. Bunu unutmayın. Unutmayın. Yani وَمَا اَرْسَلْنَكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Onu söyledim. Niye o zaman bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş? O zaman bizim Hazreti Peygamber üzerinde kafa yormamız lazım. Yaşayan Kur'an mı o? Evet. Bizim için? Hayır. Bizim için yaşayan Kur'an değil. Bediüzzaman Hazretleri'nin sahabeyle ilgili bir risalesi var. 27. sözde orada küçük bir şey düşmüş. Bakın şöyle bir şey söylüyor. Ben o şeyi okuyunca kafayı yedim. Ya bunu siz yani böyle bir tecrübe yaşayamazsınız. Çünkü biraz birikim gerekiyor. Yani ciddi bir şekilde birikim gerekiyor. Kafa patlatmamız gerekiyor. Yani ben mesela şöyle bir şey yaşadım. Onu anlatayım. Yani öyle, o tür şeyleri yaşamanız lazım. Ben 26-27 senedir sabah namazından sonra yatıyorum. Yani şu an buraya gelirken nallara dikmeyeyim diye 2-3 tane sigara içtim. Tamam mı? Yani uyuyamadım çünkü. Uyku yok yani. Uyku gidiyor. Uyku diye bir şey kalmıyor. Şimdi yani üzerine yanaştığım iki şey var. Bir, medeniyet fikri. Vahyin hayata geçirilmesini sağlayabilecek, hayatiyet arz etmesini sağlayabilecek bir medeniyet fikri. Sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın önünü açabilecek bir fikir. İki, bu fikri hayata geçirebilecek öncü kuşak. Öncü kuşak. Arif. Evet. Şunun altına ne yazıyorum özellikle?
Amin.
Abi bak burada Atatürk burada duruyor ya. Bak yani acayip bir sert bakıyor ya. Görmüyor musun? Bakayım. Hikmet. Bu gitti. Dondu bu. Şuraya basınca geliyor mu?
Yangın.
Yangın mı dedin?
Yangın.
Bakın. Yani kafanızda ne oluştu bilmiyorum ama sadece buradaki şey okuyayım. Bana niye gidin demiyorsunuz abi? Saat 1 dedim ama. Süre doldu niye demiyorsunuz?
Geldi.
Tamam. Bu kadar olur hocam. Aleyküm selam. Tam beni niye kovmuyorsunuz dedim. Bir şeyle bir cümle okuyarak, daha doğrusu bir paragraf okuyarak bitiriyorum hocam. Bütün şeyi özetleyecek şey o. Bütün anlattığım şeyi dikkatle şey yapın arkadaşlar. Müsaade var değil mi? Müslim tohumu, mümin ağacı, muhsin meyvesi. Uygarlık dediğimiz şey, onu anlatayım. Uygarlık, sivilizasyon dediğimiz şey tek boyutludur. Sadece yatay düzlemle ilgilenir. Yatay düzlemle ilgilenir. Dikey düzlemi, içi, insan iç dünyasını imha eder. Dış dünyası üzerine yanlışır, kabuk üzerine yanlışır, fizik gerçeklik üzerine yanlışır, obje üzerine yanlışır, tamam mı? Medeniyet dediğim şey, insanın hem iç dünyasını hem dış dünyasını, hem zahirini hem batınını, hem özü hem kabuğu, hem formu hem normu, hem asılı hem usulü aynı anda ve eş zamanlı olarak, ardışık olarak harekete geçir, hayata geçir. Yani içle dışın medcezidir. İçle dışın Mekke ile Medine'nin medcezidir. Mekke olmadan Medine olmaz, Medine olmadan Mekke olmaz. Ya yani Mekke ve Medine olmadan Hazreti Peygamber olmaz. Tamam? Yani bunu özellikle hatırlatmak istedim. Yani iki boyut, iki varlığın iki boyutu, hakikatin iki boyutu. Enfüs ve afak. İç ve dış. Tamam mı? Öz ve kabuk. Müslim tohumu, mümin ağacı ve muhsin meyvesi. Müslim, aklı selim sahibidir. Fikreder. Fikir çilesi çeker. Ne demiştim? Fikir, oluş ve varoluş çilesi. Dikkat edin. Müslim, aklı selim sahibidir. Fikreder. Fikir çilesi çeker. Hakikatle hemdert olur. Hakikatle yorulur. Ve hakikat, kişide hayat bulur. Kişide ve hayat bulur. Hakikat ağacının tohumu kişinin bedeninde, ruhunda, bütün hücrelerinde meyveye durur. Hakikat umut olur, umut. İki, mümin kalbi selim sahibidir. Kalbi selim sahibidir, zikreder. Fikir, zikir. oluş çilesi çeker. Oluş. Hakikatli hem dost olur. Müslim, hakikatli hem dert olan kişi. Mümin, hakikatli hem dost olan kişi. Hakikatle doğrulur. Ve hakikat kişinin hayatı olur. Tohum filizlenir, hakikat vurgusular. 3. Muhsin zevki selim sahibidir. Şükreder. Fikir, zikir, şükür. Varoluş çilesi çeker. Tırnak içinde hiçleşir. Hiçleştikçe benini yener ve kendine gelir. Benini yener ve kendine gelir. Hakikatle hemhal olur sadece ve hakikat olur tırnak içinde. Hakikat olur. Hamdın piştin yandın mesela. Böylelikle hakikat var olur ve hayat sunar herkese. Son cümleyi koyuyorum. Hülasa toprağa düşen tohum. Gün be gün, an be an, güneşin ışığıyla, rüzgarın aşısıyla, toprağın ısısıyla, suya kucak açmasıyla ve nihayet hakikat çocuğuna gebe kalmasıyla çiçek açar. Yeşerir ve hakikat ağacı boy verir. Dallanır, budaklanır ve yemyeşil yapraklar arasından taptaze yemişler armağan eder bütün yeryüzündekilere. Sünnet-i Seniyye. Hocam teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Kusura bakmayın.
Estağfurullah, lütfen. Sizden de istedim.